parlamentoların dostluğu.
Parlamentoların Dostu programının yeni bir versiyonunda yine bir aradayız. Bu hafta sizleri Kazakistan'a götüreceğiz. Bir Kazakistan sohbeti yapacağız. Kazakistan'ı tanıyacağız. Kazakistan-Türkiye ilişkilerini, Türkiye-Kazakistan ilişkilerini. Kazakistan'ın Ankara'da bulunan Büyükelçisi Sayın Abzal Sabarbekoğlu'nu konuk alarak sizlerle bir Kazakistan sohbetini gerçekleştireceğiz. Stüdyo konuğumuz Sayın Büyükelçi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Fatih Bey.
Sayın Büyükelçi tabii ODTÜ mezunu, aslında Türkçeyi de çok iyi kullanıyor. O yüzden mütercime ihtiyaç duymadık. Kendisinin Türkçeyi güzel kullanmasından dolayı da ayrıca mutluyuz. Önce sizi tanıyalım. Abzal Sabarbekoğlu kimdir?
Evet, Abzal Sabarbekoğlu, Sabarbek'in oğlu demek yani evet. Bizde. Sabarbek'te Türkçe ile Sefer Bey demek. Abzal da Arapça isimden geliyor.
Abzal, Abdal bizde.
Galiba Abdal,
Ozan
Eftal.
Gibi, evet.
Ozan değil de anlamı Eftal anlamından geliyor.
Eftal anlamı da geliyor. Fazilet. Evet, Arapça, faziletli, evet. Evet.
Kendim Kazakistan'ın Taraz bölgesindenim. Taraz neyle meşhur derseniz, Taraz İpek Yolu'nun en kadim şehirlerinin birisidir. İsmi Talas Nehri'nden gelir. Meşhur 7. asırdaki bu Talas Savaşı var. Bilirsiniz, evet. Araplarla Türklerin beraber Çinlilere karşı savaştığı bir savaş var.
Türklerin İslam'ı kabul etme, evet, dönüm noktaları.
Bir dönüm nokta olarak, evet, belirliyor. Tabii Türklerin İslam'ı kabul etmesi hem öncesinde hem sonrasında devam ettiği için, ama evet, bir tarihi olayın olduğu bir dönem. O Taraz şehrinin bir küçük bir kasaba köyünde büyüdüm. Biz ailede dört kardeşiz, üç oğlan bir kız. Tabii sonra Sovyetler döneminde şey yaptık, yetiştik. Ama okulu tamamlamam tam böyle Sovyetlerin dağılma dönemine geldi. 91 biz bağımsızlığımızı kazandık. Ben de 91-92 lise son, 92'de mezun oldum. O zaman da işte Almatı'ya gittik. Almatı'da gelince de baktım Türkiye'ye işte sınavlar, öğrenci alıyor. İşte sınava girdik. Şansımıza göre Türkiye'yi kazandık. Az önce dediğiniz gibi ODTÜ uluslararası mezunuyum.
Evet.
Ondan sonra hani ülkemize döndük. Ülkemizde Dışişleri Bakanlığı'na girdikten sonra belli bir dönem çalışıp tekrar bir Türkiye'de bir görev sürecim oldu. Burada güzel bir görev sürecim olduğunu zannediyorum. Burayı bitirdikten sonra yine Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla değişik ülkelerde çalıştım. Büyükelçi olmadan önce de İstanbul'daki Türk Dildeş Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nde görev yaptım. Önce proje direktörü, sonra genel sekreteri yardımcısı olarak. Evliyim, dört çocuğum var, iki oğlan iki kızım var. En büyüğü olan 15 yaşında, en küçüğü de 2 yaşında başladı.
Peki onların Türkçe ve Kazakçası, hı hı, nasıl? Her iki dili biliyorlar mı yoksa?
Evet. Yani dediğim gibi üçüncü dönem gelişim olduğu için hepsi şey biliyor.
Türkçeyi biliyor.
Türkçe biliyor. Şu anda en küçüğü 2 yaşındaki Türkçe öğreniyor. Öbürleri Türkçe biliyor.
Çok güzel.
Bazılar zaten Türkiye'de doğdu. O açıdan şeydir.
Güzel.
Dillerimiz de benzer olduğu için bazen, evet, hani biz de karıştırıyoruz. Bu Kazakça mı, Türkçe mi acaba diye aklımıza soru gelmiyor değil.
Evet. Şimdi Kazakistan ve Türkiye aslında iki kardeş ülke. Biz Orta Asya'daki diğer kardeş ülkelerle 91'de Sovyetlerin dağılmasıyla beraber daha sıkı bir ilişkiye girdik. Ama her Cumhuriyet'te kendi ayakları üzerine durmanın ayrıca bir mücadelesini verdi. Fakat bunların içerisinde Kazakistan'ın ayrı bir yeri var. Neden?
Kazakistan yani bağımsızlık sürecinden herhalde bahsediyorsunuz. Tabii Kazakistan Orta Asya'nın tam böyle kalbinde yer almış bir ülkedir. Geniş bozkır toprak sahibidir. Neredeyse dünyanın 9. ülkesi. Kazakistan'ın
Yüz
özelliği,
ölçümü bakımından dünyanın 9. ülkesi.
evet, dünyanın 9. ülkesi. Türk İslam dünyasının 1. ülkesi. Onun için hep bir Kazakistan Orta Asya'ya çıkan ya da Doğu'ya çıkan bir kapısı olmuştur. Özellikle hani Rus Çarlık emperyalizm siyasetinden bakarsak ya da Çin genişleme siyasetinden bakarsak yine böyle bir kapı olarak olmuş. Onun için Kazakistan bu topraklar bir de Kazakistan'ın önemi de şundan hani her ülkeye bir deyim vardı işte bir iki devlet bir millet işte Kazaklara hani ata yurt olarak geçeriz. Biz gerçek anlamda Kazaklarda bir söz var. Kara çanrak diye. Kara çanrak şey demek. Herkes bir kendi şeyini alıp hani evlenip dışarıya gittiği zaman kara çanrak oradaki o ailedeki en küçük oğula kalıyormuş. Yani o şeyi koruma mutlaka birinde olması gerekiyor. Aileden birisinde olması gerekiyor. Bu genelde en küçüğünde kalırmış. Yani en büyüğü de olabilir ama genelde gelenekler öyledir. Yani biz kendimizi bir hani Türk dünyasının bir kara şanrağı olarak kendimizi görüyoruz. Çünkü Türklerin çıktığı nokta yine Altay, Bozkır stepleri.
O zaman ailenin en küçüğü olduğunuzu da kabul etmiş oluyorsunuz.
Tabii yani de
Türk ailesinin en küçük.
günümüzdeki yani bağımsız çağdaş devletler ilişkilerinde bunu söylemiyoruz ama ben sadece kara şanrak
Evet,
deyimine
güzel bir örnek. Evet.
şey yaptım. Biz de tabii kardeşler arasında küçük büyük olmaz.
Evet.
Hepimiz aynı derecede birbirimize kardeşiz. Önem buradandır diye düşünüyorum. Bu bir tarihi önemi burada. İkincisi tabii Kazak topraklarında hep bağımsızlık süreçleri devam etmiştir. İşte Sovyet Bolşevik zamanı geldiğin zaman yine geçtiğimiz sene 100. yılı kutladığımız Alaşordu Hareketi. Yine bir o dönemdeki o coğrafyadaki bir bağımsızlığın bir ilk kıvılcımı olmuştur. Ondan sonra işte Sovyetler dönemi dağılmasında 1986'da yine 86 olaylarını bilirsiniz. İşte gençlerimizin sokağa çıkıp kendi milli liderin istemesi, milli ana dilimizle sahip çıkması, daha çok demokrasi, daha çok özgürlük, daha çok kendi kültürümüze sahip çıkması ve burada onlarca gencin hani o soğukta, Aralık, Ocak soğuğunda şehit edilmesi. Bunların hepsi tabii Kazakistan'ın, Kazakistan tarihinde o bölge açısından, bu tür olayların bölgeye etkisi açısından özel bir şey vardır. Kazakistan tabii dünyanın iki büyük Rusya ve Çin gibi iki büyük şeyle en uzun sınırlarına sahip. İşte Rusya ile 7000 kilometre dünyanın en uzun kara sınırına sahibiz. Aynı şekilde Çin'le de büyük uzun bir
Evet.
sınırımız var.
Şimdi son yıllarda doğal gazın ve petrogazın gaz türevlerinin ekonomik değerlerinin artmasıyla birlikte son 100 yılda aslında bu son 100 yıllık hikayedir. Devletlerin kişisel vatandaşlara dokunma bütçeleri de bununla beraber buradan beslenerek çok güçlendi. 91'de bağımsızlığını kazanan Orta Asya'daki kardeş coğrafyalarda da Azerbaycan'da da bu örneği görüyoruz. Özbekistan'da da var ama Kazakistan'da ilaveten sanki uranyumun da etkisi var. Bu doğal zenginliklerin ülkedeki katma değeri artırmada nasıl faydaları oldu? Yani sokağa nasıl yansıdı bu? Kazakistanlıya nasıl yansıdı?
Evet, Kazakistan gerçekten maden doğal zenginliği açısından yani dünyanın en ender ülkelerinden birisidir. Hatta mesela Rusya'da bile tabii bazı hani doğal maden rezervleri açısından şey olarak hani bizden fazla olabilir ama çeşitlilik açısından Kazakistan'dan fazla değil. Kazakistan hani bazen de onlar şaka ediyor işte yukarıdan melek giderken işte taşları çeşitli taşları hani Rusya'ya atmış ama Kazakistan üzerinden geçerken o torbayı tamamıyla dökmüş diye bir şey var öyle.
Böyle bir halk hikayesi var.
Evet, halk hikayeleri de var onların madenciler arasında.
Evet.
Çünkü günümüzde Kazakistan şu anda 2017'de 86,2 milyon ton petrol üretti. Gaz da 52 milyar metreküp gaz üretti. Tabii 2025'te bunları hani yine %30 üretimi arttırma hedeflerimiz var. Çünkü önemli petrol yatakları, gaz yatakları şu anda açıldı. Biz bu doğal madenlerimiz olsun, petroller olsun, bunları nasıl değerlendirdik? Öncelikle şeyden başlayalım, petrolden. Cumhurbaşkanımız 2000 yılların başında bir karar aldı. Özellikle petrolden gelen gelirleri hiçbir şekilde hükümetin bütçesine hani almadı. Yani ona ayrı bir fon kuruldu ve bu fona hiçbir şekilde hani hükümet dokunamazdı. Yani bir diyelim ki kara günler olur, yani bir kriz günleri olur. O günlerde kullanmak üzere orada bir
Çok güzel.
işte
Toplam 18 milyon değil mi nüfus?
evet 18 milyon.
Yani yüz ölçüm olarak Türkiye'nin 3,5 katısınız ama nüfus olarak 18 milyon.
Doğru.
Evet.
Şimdi orada bu petrol fonda yüklü bir 70 milyar dolara yakın bir
Çok güzel.
para toplandı. Tabii biz Kazakistan olarak çeşitli kriz dönemlerini yaşadık. O kriz dönemlerinde bunlar kullandı. Şu anda oradaki bu fondaki para aşağı yukarı galiba yanlış hatırlamıyorsam 60 milyar dolarlık bir fon var. Kazakistan toplamda işte bu milli fonla beraber toplam uluslararası rezervi 91 milyar dolara yaklaştı. Kişi başına geliri işte Sovyetlerin bu kriz dönemlerinde kaç 500 dolardan işte şu anda 900 bin dolara yükseldi. Halka çeşitli konut projeleri yapıldı, okullar yapıldı, hastaneler yapıldı. Tamamıyla yeni bir başkent Astana yapıldı. Bunların tabii hepsi ilk etaplarda bu doğal maden, petrol, gazdan gelen gelirler üzerinden yapılan şeylerdir. Ama tabii son zamanlarda biz daha çok bizi de hala Kazakistan gelirinde işte petrol, gaz, madenin şey payı büyüktür. Ama biz son zamanlarda sanayileşme, yatırım, dış yatırım, iç yatırımla ilgili devlet politikası sayesinde bunların payını yavaş yavaş azaltıyoruz. Sanayileşmenin payını arttırıyoruz. Yani kısaca doğal maden zenginliklerimizi bu açıdan kullanıyoruz. Kalkınmamız için kullanıyoruz. Sadece petrol, gaz diye bakmıyoruz. Yenilebilir enerjiye büyük yatırımlar
Evet,
yapıyoruz.
bu şart çünkü bu yani gün gelecek o doğalgaz rezervleri sona erecek. Nitekim dünyada 20 yıllık ömür biçiyorlar yani Orta Doğu'daki özellikle doğalgaz rezervleri için. Doğalgaz bittiğinde ne olacak? Doğalgaz varken eğer bir sistem kurmazsa o ülkeler doğalgaz bittiğinde gerçekten ellerinde hiçbir şey kalmamış olacak. Bu anlamda Sayın Nazarbayev'in gerçekten Orta Asya'daki kardeş ülkeler arasında Kazakistan'ı apayrı bir noktaya doğru taşıdığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Kendisine Bilge Başkan lakabının da boşuna verilmediğini böylece görmüş olduk. Şimdi Astana'ya başkenti taşıdınız. Bu süreç hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Çünkü bir hani Türkiye'de İstanbul'du başkenti Osmanlı döneminde Ankara'ya taşındı. Ama bir savaş geçirdik. Ve bu savaşta birçok toprak kaybettik biliyorsunuz. Ankara daha stratejik bir alan olduğu için ülkenin merkezinde konumlanan bir şehir olduğu için başkent seçildi. Almata'dan Astana'ya başkent seçilirken siz neler yaşadınız?
Yani geçen Biliyorsunuz bu sene 6 Temmuz'da Kazakistan başkenti Astana'nın kuruluşunun 20. yıl dönümünü
Evet.
kutlayacağız. Bu konuda çok yani yuvarlak masaları yapıldı, değerli görüşler aldık. Hepsinin yine dediği ortak nokta gerçekten Kazakistan başkenti Astana ile Türkiye'nin başkenti Ankara'nın başkent olmasında, işte gelişmesinde, işte bu siyasi ekonomik kararların nedenlerinde birçok benzerlikleri olduğu söyleniyor. Bir kere yine Türkiye'de başkent kararı modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk dönemlerinde yer aldı. Aynı şekilde hani Kazakistan da bağımsızlığını kazandı ama belli bir buhranlı kriz dönemi geçtikten sonra, hatta o 98'ler hala bir kriz dönemiydi. Yani bu kriz dönemi olmasına rağmen başkenti merkeze taşıdık. Nedenleri nedir? Bir kere Almatı artık yani dağın içinde yerleştiği için onun yani uzun döneme genişleme şeyi belki sınırları sınırlıdır. Ama Astana tam böyle demir yollarının hepsinin birleştiği bir nokta. İkincisi de hani kuzeydeki şehirdeki Almatı'ya ulaşmak için o günün şartlarında, kriz dönemlerinde, çünkü uçak seferleri de durmuştu. Trenle 1,5-2 günde ancak gelirdi. 2 gün falan sürerdi. Bazıları 3 gün bile sürerdi. Onun için merkeze taşıma kararı alındı. Hem vilayetler arasındaki ilişkileri hızlandırmak için. Bir diğeri de tabii ki kuzeyde artık nüfusun hani %80'i, %90'ı da mesela Astana, Akmola şehri eski adıyla. Oranın nüfusunun %80'i de diğer milletler de Rus nüfusuydu. Sadece %20'si Kazak nüfusuydu. Yani bu demografik şeyler de hani değiştirmek açısından önemli bir neden oldu. Tabii bunlar arkasında hem siyasi hem kültürel hem ekonomik nedenleri vardır. Kültürel açısından yine bir toplumun bir dinamini oluşturdu. Gençler Astana'ya gitti, yeni bir başkent yaptı. Yeni başkent, yeni devlet kurmayla hani aynı anda
Eş
yürüdü,
anlamda.
eş anlamlı yürüdü Astana'nın oraya taşınması. Hani Almatı'dayken bir şekilde hani bağımsızlığımızı sahip çıkma, bağımsızlığımızı koruma gibi bir süreçten geçtik ama Astana'ya taşınması, başkentin Astana'ya taşınması yeni bir vizyon getirdi Kazakistan Cumhuriyeti için. Birçok yenilikler, birçok reformlar Astana'ya taşınmasıyla yapıldı. Bu açıdan önemli görüyorum. Tabii birçok benzerlikleri var. Bazen diyor Cumhurbaşkanımız, hani Türkiye ile olan çok samimi, işte merhum Turgut Özal Demirel ile olan samimi ilişkilerinden dolayı belki buradan da esinlenerek böyle bir taşınma olduğu da söyleniyor. Hatta öyle bir tavsiyede de olmuş.
Zor bir karar ama gerekli bir kararmış. Demek ki sonuçlarda şu an takdir görüyor. Bu anlamda Sayın Nazarbayev'in kararının yerinde bir karar olduğu bir kez daha takdir edilmiş oldu. Şunu merak ediyoruz. Kazakistan Türkiye'yi nasıl görüyor? Kazakistanlısınız. 18 yıldır Türkiye'ye gelip gidiyorsunuz. Şu anda büyükelçilik vazifesiyle görevlisiniz. Bir Kazakistanlı Türkiye denildiğinde hangi duyguları taşır?
Evet, bir Kazakistanlı Türkiye deyince bir kardeş halk olduğunu hemen hemen herkes söyler. Tabii yani %100 hani herkes söyler desek biraz olur, yalan olur. Bunu hani bazı nedenleri var. Hani biz Kazaklar kendi tarihimize hani yeni yeni sahip çıkan bir ülkeyiz. Kendi dilimizi yani kendi dilini konuşamayan aramızda hani Kazaklar da var. Onun için hani bir Kazak kimliği üstünde bir Türk kimliğini hani daha öğrenmeye gelememiş olanlar da var. Ama genel anlamda çoğunluk olarak, gençler olarak artık Türk milletinin bir kardeş millet olduğunu biliyor. Bir Oğuz boyundan, biz Kıpçak boyundan olduğunu herkes söylüyor. Türkiye'nin bir Osmanlı Devleti'nin mirasçısı olduğunu, hatta bizim sonuçta atalarımızın biri olduğunu, bu açıdan kardeş olduğumuzu bilir. Tabii modern açıdan Türkleri nasıl görüyor? İşte bağımsızlığımızın ilk yıllarında, zor zamanlarında işte Turgut Özal, Sayın Süleyman Demirel olmak üzere birçok destek, yardım yapıldığını da biliyorlar. Hem yatırım olarak hem ticaret olarak bu zor dönemlerde destek olduğumuzu biliyoruz. Diğer bir önemli, Kazakistan, Astana olsun, Almatı olsun, buradaki inşaatlar yapan Türkler olduğunu bilir. Yani en iyi inşaatı yapan Türkler olarak biliyorlar. Kültürlerimizin hani şu anda Türk filmlerinin, sinema dizilerinin gösterilmeye başlamasıyla az çok kültürlerimizin hani birbirine benzerliği olduğunu görüyorlar, gördüler. Bu tabii
dizilerin böyle bir etkisi var değil mi? Yani toplumun birbirini anlaması hususunda yardımcı olmak gibi bir etkisi.
Tabii
var.
Eğer iyi bir dizi yapılırsa tabii bunun etkisi büyüktür. Ama hani dizilerin hepsi şey, milli kültür şey açısından yapılmadığı
Hangi
için.
Hangi diziler var mesela bir Kazakistan'da izlenen Türk dizileri?
Valla yani burada gösteriyor. Şu anda mesela Diriliş Ertuğrul gösteriyor. Daha önce Muhteşem Yüzyıl vardı. İşte sonra işte daha önce işte yani ben gerçi Kazakistan'da bu dizileri hani burada da pek izleyemiyorum dizileri. Onun için ama her televizyon kanalında bir dizi var. Ama ilginç olan mesela az önce dedim ya dizileri nasıl yaparsanız ona göre sizi öyle tanır. Benim ailem de babam da diyor ya bu Türkler hani çok zenginmiştir. Hepsi villada yaşıyor, çay içiyor falan bilmem. Çalışmıyor diyor ya diyor.
Çay içtiğimiz doğru.
Ben diyorum siz ona bakmayın diyor. Hepsi villada yaşamıyor yani. Normal hayat yaşayan insanlar da vardır diyor. Sonra mesela yani dizilerde hani şey gösteriyor ya hani
tabii sürekli
diziler
bir zengin
tartışmalı oluyor. Hani birbirine yalan söylemişiz.
Aile içi olaylar.
Onlar da şey diyor ya diyorum. Bu Türkler ne kadar böyle şeymiş diyor. Hani birbirine tartışıyor falan akrabalık şeyi yok mu diyorum. Ya diyorum boş verin güzel akrabalık şeyler var ama film gereği, senaryo gereği böyle yapılmıştır. O açıdan filmlerin hani hangi filmler gösterileceği önemlidir. Mesela Diriliş Ertuğrul'a Cumhurbaşkanımız bir dönem şeyde bu Kazak sinemacıları yazarlarla görüşürken onu bir örnek olarak gösterdi. Oradaki yapılan senaryonun nasıl bizim milli değerlerimize sahip çıkıldığını, aynı şekilde Kazak sinemacılar da böyle bir film yapılması gerektiğini tavsiye etmişti.
Güzel. Bu tip başarılı örnekler demek ki sadece yapıldığı ülkenin sınırları içerisinde kalmıyor. Gösterime girdiği her alanda büyük tesirlere neden oluyor.
Doğru.
Bu anlamda gerçekten Diriliş dizisinin böyle bir tesiri olduğu muhakkak. Şimdi şunu da merak ediyorum. Kazaklar Türkiye'yi böyle görüyor. Siz Türkiye'ye geldiniz. Türklerin Kazakistan'la, Kazaklarla ilgili düşüncelerine dair örnekler yaşadınız mı?
Tabii öğrenciyken şey yaşardık yani bize hemen Kazak olarak kabul etmezdi işte Çin'le Japon gibi ona kızardık. Sonra Kazak işte bizimle dalga geçirdi işte Kazak bildiğimiz Kazak şey var ya hırka. Sonra tabii önce Kazak kelimesini hani anlatalım yani şu andaki yeni gelen öğrencilerimizin başına gelmemesi için Kazak kelimesinin anlamı şeydir. Hür anlamını taşıyan bir sizde de hani Kazak erkek diye
Kazak
şey var
erkek,
ama gerçi biz hani öğrenciyken öyle Kazak erkek şeyini duyumunu duymadık yoksa onu söylerdik Kazak
var
erkek.
Canım Türkiye'de Kazak erkek
bir de şey var sizde Kazak çıkmak diye bir deyim de var Anadolu'da
evet,
yani
evet.
O da şey anlamına gidiyormuş yani evden artık kendi işte neyini mal mülkünü alıp dışarı çıkan
kendi ayakları
kendi
üzerinde duran
işte o da Kazaklarda bu isim öyle dışarıdan verilmiş işte Kazak hanlar 1453'te Canibek Kerey işte kendi boylarını alıp çıktığı zaman onlara işte bunlar Kazak demiş artık hür yaşayan kendi kendine giden çok eski kökü var kelimenin. Tabii burada Türkler bizi nasıl görüyor? Yani ben gerçek anlamda
gözleminizi merak ediyorum.
Türkler gerçekten bu hem buranın Anadolu'ndaki değişik kültürlerin harmanlaştığı bir bölge olduğu için hem hani Türklerin bir şeyinde içinde karakterinde böyle bir şey olduğu için gerçekten misafir bir misafirperver bir toplum, halk. Kardeşlik sadece hani kendimizin kan bağıyla olan kardeşlik de değil, hem din kardeşliği hem komşu kardeşliği gibi şey, ne diyelim, insani sorumluluğu yüksek olan bir toplum olarak gördüm ben kendimi. Çünkü hani bizde de hani misafirperverlik vardır, şey vardır, ama yine bu açıdan hani bizi bir kardeş olarak kucakladı. İşte Kazaklar olsun, Kırgızlar olsun, Azerbaycanlılar olsun. Diğer biri bizi biraz da Türkler bizi hani biraz da sert görüyor. Kazaklar biraz daha sert bir millet olarak görüyor. Biz de Türkleri biraz daha şey olarak görürüz. Daha böyle hani sizde söz var ya, delikanlı. Hani hemen sinirlenebilecek, şey yapılabilecek bir halk olarak görürüz. Biz onlara genelde şey deyimi koyuyoruz. Bu tür şey dağ halkının bir karakteridir bu. Hemen sinirlenip hemen şey yapmak. Ama Kazaklar genelde sakindir. Hemen sinirlenmez ama sinirlense de çok sinirlenir herhalde. Öyle bir şeyimiz de var, özelliğimiz var.
Evet. Bunlar önemli bilgilerdi. Eminim bizi izleyen, Türkiye'de okuyan Kazak öğrenciler için de faydalı bir rehber olacak. Peki biraz Kazak kültürünü konuşalım. Şimdi biz Kazakistan'ı yani uranyumla, doğalgazla, petrolü var diye yakın görmüyoruz. Aslında ortak kültürel değerlerimiz bulunduğu için kardeş Kazak halkı cümlesini kuruyoruz.
Evet.
Bir Kazak da Türkiye'liyi tanımlarken kardeş Türk halkı derken ortak kültürlere vurgu yapar. Hani kelimelerimiz ortak. Evet, tarihimiz ortak ama kültürümüz, işte bu tarihle beraber beslenen bir kültür var. Biraz Kazak kültürünü bize anlatabilir miyiz? Neler ön plana çıkar? Şiirde nerededir mesela? Roman, öykü, sinema ne durumdadır? Kazakistan denildiğinde biz hangi enstrümanı ön plana çıkartırız?
Evet, Kazak deyince hani ben şey, kendi halkımı şöyle bir ifade edebilirim. Kazaklar kelime olsun, söz olsun, sözde çok değer veren bir halktır. Yani kelime hazinesi çok geniş olan bir halktır. Öyle ağızdan bir kolay, hani önemli şeylerde diyelim ki, önemli olaylarda, işte vefat olsun, düğün olsun, işte ne bileyim, sevinç olsun, keder olsun, bu şeylerde kelimeler çok sıradan çıkmıyor. Yani özel kelimeler de çıkıyor mesela. Ve diğer bir bu da Kazakların şu özelliğinden geliyor. Kazaklar yazı şeyi yaygınlaşmaya ne zaman başladı? 1800'lerin sonuna doğru Arap harflerinin gelmesiyle yazı şeyle yaygınlaşmaya başladı, kağıda dökme. Ama bu o zamana kadar hepsi ağızdan ağza. Siz ondan ne diyorsunuz? Ağız edebiyatı mı diyorsunuz?
Halk edebiyatı diyoruz.
Halk edebiyatı. Biz ona ağız edebiyatı diyoruz. Yani kağıda dökülmeyen edebiyatı.
Sözlü edebiyat.
Sözlü edebiyat deriz. Şu anda günümüzde Kazakistan'da en önemli milli çalgısı dombradır. Dombra ile çalınan 1000'den fazla şey, melodi vardır. Yani bunların tarihçesi bile bilmiyor. Ne zaman çıkmış, ne zaman çok gelmiş. Tabii bazılarının şeyleri de var. Yazarları da, sahipleri de bellidir. Ama böyle bir 1000'den fazla melodisi olan başka bir ta 11. 12. 15. asra giden başka bir milleti bilmiyorum. Kopuz önemli bir milli çalgımızdır. Hani kopuzlar genelde Oğuzlar için Dede Korkut şeyinden gelir. Ama yine Kazaklar için de önemli bir çalgıdır. Mesela Dede Korkut'un bilinen 11 mi 12 şey melodisi var. O sadece Kazakistan'da mevcut. Yine o melodi bizim Dede Korkut'un doğduğu yer, Kızılorda Sırdarya Nehri, Seyhun Nehri'nin boyundaki şehirdi. İşte Oğuzların ilk başkenti olan şehirdi. Orası bir onun doğduğu yer. Orada kurulmuş o melodi. Kazaklar dediğim gibi çok yine Türkler gibi düğünü seven milletti. Yani her olaya bir, her vesileye bir düğün vardır. Çocuk dünyaya geldi. Onun bir işte
töreni vardır.
Evet, onun bir töreni vardır.
Sünnet oldu.
Sünnete kadar 3-4 tane daha düğün var yani. mesela
Kazak halkı hayli zengin o zaman.
Tabii tabii. Mesela beşik, siz de Anadolu'da görüyorum beşikleri var, evet, ama kullanmıyor artık, ama bizde Kazakistan'da hala
modern bir hal aldı yani
beşik. Geniş bir şekilde beşik kullanıyor. İşte beşike bağlama diye bir düğün olur. İşte o köyün akrabalar çağrılır. Sonra mesela ilk kelime konuşmaya başladığı zaman onun bir düğünü yapılır. İşte sünnet düğün. Sonra işte bir yaşına geldiği zaman, yürümeye başladığı zaman onun bir düğünü olur. Ona tusav geser denir.
Yani çocuğun bütün kırılma safhaları bir törenle anılır.
İşte tilaşar diyoruz. O da işte çocuk hani okula gitmeye başladığı zaman, işte eskiden medreselere gider, şimdi normal okullara gitmeye başladı. Birinci sınıfa gittiği zaman o tilaşar düğünü yapar. İşte 200-300 kişi çağırır, yemekler yapılır. Ondan sonra işte bildiğimiz düğünler var. İşte kız tarafından bir düğün yapılır. İşte uğurlama düğünü.
Peki bunlar çok maliyetli işler değil mi? Yani biz bir tane düğün yapıyoruz. 5 yıl belimizi doğrultamıyoruz.
Evet, bazıları tabii buna bir eleştiri olarak da bakıyor. Gerçekten yani
güzel canlı kültür ama
Kazaklar hani bu maliyetli bir düğün yapıyorsunuz diye. Ama şöyle yani ben baktım, evet maliyetli bir şey. Ama yine gelen misafirle bu düğünün masrafları bir şekilde
bölünüyor.
Evet, bölünüyor. Yani orada bir şey
imece varsa problem yok.
Şey sahibi çıkmıyor. Evet. Ama sizdeki gibi hani
bir kişiye yüklendi mi? Tabii.
Sizde hani en azından mesela altın takar, şey takar, para kazanır. Yani en azından gençlere bir destek olur. Yani öyle düğünlerimiz de var. Ama düğünler şu anlamdan önemlidir. Yani akrabaların, yani nereden bakarsanız 5-6-7 kuşağa kadar akrabalar gelir. Yani bunlar akrabalık bağların kaybolmaması için açısından çok önemli. Bu tür yani büyük düğünler. Küçük düğünleri hani daha ufak akraba, hani ikinci, üçüncü kuşak akrabalar da davet edilebilir. Ama bu büyük düğünlerde yani daha 7., 8. kuşağa kadar giden akraba şeyi topluluğu davet edilebilir. Yani nereden bakarsanız 700-800 kişilik bir düğünleri yapılır bizde Kazakistan'da. En alt şey olarak. Böyle çok zengin düğün kültürümüz var. Çok zengin geleneklerimiz var, adetlerimiz var. Hani bunların hepsini size hani sıralayabilirim. Mesela şey var. Arkan tartu. Arkan bilirsiniz değil mi? Bu ip. İpin kalınlığı, ip çekmek. Bunlar genelde ne sizde de olur, bu düğünlerde bazen yapılır. Genelde ne zaman yapılır? İşte gelin gelirken, bir de dünürler gelirken arkan çeker.
Evet, evet.
İşte o arkanı geçmek için bir hediye ister ya da para ister. İşte hani uğurlu olsun, şey olsun diye bir böyle bir geleneğimiz var. Ondan sonra mesela Kazaklarda hala bu korunuyor. Yemek kültürümüz var. Mesela asperu diyoruz. Tabak tartu. Mesela dünürünün kendi yemeği olur. Kendi yemeği derken işte koyun parçası, at parçası şeyden, o dünürün kendi parçası olur. Damadın, mesela damada genelde koyunun bu şeyi ne diyor buna?
Boyun
kısmı. Yok, boyun değil de bu
göğüs.
Göğüs kısmı biraz daha yağlı böyle şeyle. İşte geline farklı verir, baldıza farklı verir. Yani böyle çok zengin bir, hatta yemek kültüründe bu detaylarda da görebilirsiniz. Ondan sonra mesela selam vermek kültürü vardır. İşte bir büyüğe başka bir köyden gelip, hani diyelim ki örneğin şu anda hani ben büyükelçiyim. Diyelim ki ben köye gittim. Benim akrabalarım olsun, başka hani benden küçükleri olsun ya da büyükler de olabilir. Hani büyükelçi geldi diye selam vermeye gidelim diye selam verir. Bu da bir kültürdür. Ondan sonra selam verme şey kültürü de var. Diyelim ki bir evde gelin var. Gelin her şeyi anne babasına, olan anne babası ya da abilerine şeylere selam verir. Böyle biraz eğilerek
Saygıda.
selam verir. Orada da işte siz de şey söylemeniz gerekir selam verdiği zaman. İşte bahtın açık olsun, uzun yaşa, işte şey ol, bereketli ol
Karşılıklı
gibi.
dualaşılır,
İşte
evet.
bu selam kültürü hep gelinlerde devam eder. Ya yani fark etmez o 40 30 yaşına 40 yaşına kadar gelin yine anne baba şeyi varsa o da bir selam kültürü vardır. Diğer bir mesela gelinler açısından daha bir önemli şey nedir? Gelinler hep şey takarım. Nedir? Bu saçlarını şey yapar. Yani türban demeyelim bu şey var ya.
Takılar mı?
Taklar dedi. Yani saçlarını göstermemek için o da bir kültür.
Başörtü.
Başörtü gibi. Yani tam olarak başını örtmüyor ama saçlarını örtüyor. O da bir bizde gelenek. Yani gelin olduğu zaman onu da yapması gerekiyor. Bir de mesele dışarıda olsa bile kendi hani eşinin, kocasının, anne babasının ismi söylenmez. Yani o bir isim söylemek gelin açısından bir saygısızlık olarak adlandırılabilir. Yani ondan sonra işte kocasının kardeşlerine isim takar böyle
Başka isimler tabii.
başka isimler şımartarak isim takar. Bu da bizim bir geleneğimizdir. Hala korunan bir gelenektir.
Gelin kaynana kavgası olmaz mı yani sizde?
Gelin kaynana kavgası yani çok yaygın değil ama yine oluyordur. Yani bu
Yani
yine bir gelenek görenekleri korunmadığı için
insanın olduğu her yerde
Kazakların diğer
yok,
bir
evet.
geleneği size ilginç gelebilir. Ama sizde de var bu bazı bölgelerde. Yedi kuşak akraba sayılırız. Yedi
Evet,
kuşağa
evet.
kadar yakın akraba sayılırız. Ben onu mesela sizin bu Edirne Tekirdağ tarafına gittiğinde gördüm. Yine yedi kuşak akraba sayılır.
Evet,
Birbirine kız
tabii.
alıp kız vermiyor.
Doğru.
Ondan sonra başka işte mesela ben diyelim ki başka bir yere gittim. Ben mesela birilerini misafir olarak çağırmama gerek yok. Yani o bana şart değil. Önce oradakiler gelen misafiri ya da o gelen yeni şeyi onlar çağırır. Hani evi gösterme diye bir şey var. Gelenek var. Yerülük, hatta bazıları yerülük diyor. Bazıları ev gösterme diyoruz. Yani önce gelen birisine siz evine davet ediyorsunuz. İşte evinizi gösteriyorsunuz. Bir misafirperverlik gösteriyorsunuz. Ondan sonra sıra ona geliyor. Onları davet etmeye. Öyle bir hani
Evet.
bir adı koyulmamış
Bir sıra geleneği de
bozkır
var.
protokolü de var yani.
Çok güzel. Bunlar gerçekten bizi biz yapan unsurlar.
Evet.
Bunların devam etmesi gerçekten önemli. Peki yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Çok keyifli bir program oldu. Sevgili dinleyenler, bugün Kazakistan'ı konuşuyoruz. Konuğumuz Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Abzal Sabarbekoğlu. Kendisiyle Kazakistan'ı, Kazakistan kültürünü, Kazakistan siyasetini konuştuk. Programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken merak ettiğinizi düşündüğüm soruları kendisine sormaya çalışıyorum. Benim için de Kazakistan hakikaten merak ettiğim ülkelerden birisidir. Türkiye'den Kazakistan'a ve Kazakistan'dan Türkiye'ye seyahatler var. Bu seyahatlerin artması için de çabalarınız var. Ne tavsiye edersiniz? Yani karşılıklı turizmin, kültür turizminin artırılması yönünde karşılıklı vizeler, kolaylıklar sağlanıyor mu?
Evet, Kazakistan'a herhangi bir Türk vatandaşı Türk pasaportuyla bir ay vizesiz Kazakistan'da kalabilir. Yani tabii bir ay gezmek için yeterli bir süre. Bizim hani şu anda daha çok Kazak vatandaşları Türkiye'de seyahat ediyorlar. İşte hem tarihi yerleri ziyaret ediyor, hem Antalya, işte Bodrum gibi turistik yerler çok popülerdir bizde. Aşağı yukarı her sene bir 600 binliğe yakın Kazak turisti ağırlıyor Türkiye. Türk kardeşlerimiz için de Kazakistan'a hani biz hep sürekli davet ediyoruz. Değişik çeşitli turistik paketlerimiz vardır. Başta nedir? Tarihi yer. En önemli şeyimiz, değerimiz Hoca Ahmet Yassavi Türbesi.
Evet.
Tarihi Türkistan şehri. Yani oraya gidip bir hani kitaptan okumak, televizyondan seyretmek ayrı bir şey. Bir ülkeyi canlı kendiniz seyahat ederek görmek, o havayı hissetmek, o havayı almak, o tarihi şeyi göz önünüze canlandırmak ayrı bir şey. O size ayrı bir şey katıyor. Türkistan şehir, Hoca Ahmet Yesevi, onun hocaları Arslan Bab, diğer oradaki eski İpek yolundaki şu anda kazılar yapılan şehirler. Almat şehri, doğal güzellikli, kış turizmi, yaz turizmi yapıldığı. Astana bir modern şehir, yanında Burabay diye yine çok güzel turistik göl olan bir yer. Diğer Kazakistan işte diğer şehirlerde yani kışın mesela avcılığa davet edebiliriz. Avcılık bir turizmi var. Yazında doğa turizmi, işte tarih turizmi. Sonra Kazakistan'a gittiğiniz zaman yani diğer komşu ülkeleri de gidebilirsiniz. Kırgızistan, Özbekistan olsun. Diğer mesele işte yakında biz tarihçilerimiz şeyi buldu. Ergenekon'u buldu. İşte o da Altay Dağları'nda. Gidin Ergenekon'u görün. İşte sadece bir destan değil. Yani gerçek evet. Anlamda bir Ergenekon kazıları var orada. Oraya gidip görebilirler. Çok zengin müzelerimiz var. Eski Saka uygarlığından kalmış altın adamlar. İşte atların ilk evcilleştirdiği toprak yine Kazakistan toprağıdır. Onun da bir kazıları bulundu. Bu şekilde işte Tomiris dediğimiz işte yakında yine daha önce hep erkek altın şeyler adamlar bulunurdu. Şimdi yakında şey bulundu. Kadın altın kız mı deriz? Altın kadın. Onun şeyi bulundu. Tamamıyla komple altından yapılmış şeydir. Elbise. Savaş elbisesi.
Evet.
İnşallah bu önümüzdeki dönemde hani hem artık şey uçak seferleri nereden bakarsanız her gün
var.
Her gün ve bir tane değil dört tane var mesela. Hem Almatı şehrine var, hem Astana'ya var, hem Türkistan Çimkent'e var, hem Atrava var.
Kaç saat sürüyor?
5 saat sürüyor yani. İşte şu anda mesela biraz geçti tabii. Lale mevsimi işte. Bildiğimiz lale, Bozkır'da yaban laleleri, onları çok görmek güzel. Ayrı bir şey. Bozkır'a çıkıp işte bir çadırda, Bozkır çadırında kımız içerek at üzerinde işte şey yaparak o da bir ayrı bir şeydir, zevktir. İşte kartal avı olur kışın, yine onları hani o festivaller yapılır, onları seyretmeye gelebilirler.
Peki sizin Türkiye'de yaşadığınız bu günlerde Kazakistan'da en çok özlediğiniz şey nedir?
En çok özledim düğünleri. Yani az önce dediğim düğünleri çok özledim. İşte akrabaları, dostlarımızı özlüyoruz. Yani Kazakistan'daysanız cumartesi, pazar boş geçmez yani. Bir şekilde hep akraba ziyaretleri yapılır. Özellikle yaz ayları artık düğün mevsimi başladı. Ondan sonra...
Şu an bol bol düğün vardı evet, o zaman.
Yemeklerini özlüyorum işte. Tabii biz oradan hani yemekleri de aldırıyoruz ama yine oradaki yemeklerin tadı farklıdır.
Hanımefendi Kazak.
Tabii Kazak evet.
O zaman o mutfak hususunda.
Evet. Bir de tabii hem çocuklarıma da bazen özlüyorum. Hani çocuklar yine kendi Kazak kültüründe yetişse daha çok böyle şey yapar. Daha çok şey öğrenir. Yani hem kültürümüzü hem geleneklerimizi öğrenir. Tabii onlar da biraz uzak kalınca onlar da biraz kültürden uzaklaşıyorlar. Yani öyle dezavantajları var tabii. Özlediğimiz konular bunlar.
Evet. Çok teşekkür ederim. Programımıza konuk oldunuz. Kazakistan'ı konuştuk. Kazakistan'ı tanıttınız en azından size kendi adıma. Ederim. Gerçekten evet. Güzel, keyifli bir program oldu. Son sözleriniz varsa alalım.
Güzel sorular sordunuz. Size teşekkür ederiz. Hem TRT şeyinin ailesine de teşekkür ediyoruz burada. Tabii ben tabii son söz değil yani dileklerimizi söyleyelim. Yani gerçekten biz bir büyük çınar ağacın bir dallarız. Sonuçta köklerimiz aynıdır. Köklerimiz o işte geniş ötüken toprakları, Altay topraklarından gelen bir şeyimiz. Yeter ki biz kendi tarihimizi, kültürümüzü, geleneklerimizi iyi bilelim. Tarihimizi özellikle iyi bilelim. Tarihsiz, boş sloganlar yapmanın hiç gereği yok. Yani kendi tarihimizi ne kadar iyi bilirsek kendimize o kadar iyi gurur duyarız, öveniriz. Ve başkalarını da o şekilde anlatırız. Gerçekten Türk tarihi olsun genel anlamda. Çok zengin bir medeniyete sahibiz. Hem bilimsel açımdan, hem tarihsel açıdan, hem kültür açıdan. Bizi sadece hani hem savaşçı olarak hep tanırlar ama gerçek anlamda dünya kültürüne, dünya uygarlığına katkımız çok büyüktür. Her alanda olsun. Yani bunları iyi bilmemiz gerekiyor. Birbirimize iyi tanıdığım sürece ortadaki bazı farklılıklar, hani bazen insani açıdan yaklaşım farkları, onlar önem kazanmaz. Önemli olan
bir olalım, evet, iri olalım, evet, diri olalım, diri olalım. Evet. Sevgili dinleyenler, Parlamentoların Dostu programının bu haftaki konuğu Kazakistan Büyükelçisi Sayın Avzal Sabarbekoğlu idi. Kendisiyle Kazakistan'ı konuştuk. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla tekrar bir araya gelmek ümidiyle şimdilik iyi haftalar diliyorum.
Parlamentoların Dostluğu.